Kafamız karıştı. Elif Naz Uyar.
Din dan don, din dan don.
Ehem ehem.
Ses bir ki, ses.
Değerli kafası karışıklılar. Belediyemizin moronavirüs önlemleri kapsamı altında almış olduğu maske, mesafe kuralları devam etmekte olup, aile sağlık merkezleri ve devlet hastanelerinde aşılama programı sürmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur. Bu salgın bir sınavdır. Kafası Karışık Belediyesi Başkanı Şevki Kırık.
Bu anons her sabah saat 10'da ve öğleden sonra 2'de bu küçük şehrin dört bir yanındaki hoparlörlerden verilmekteydi. Bugün de saatini 5 dakika şaşmamıştı. Sadi yanındaki iskemlede oturan maskesi burnundan ha düştü ha düşecek olan adama baktı. Anonsta kazındı beyinlerimize. Gerçi hala kurallara tam uyamıyoruz. Adam göz ucuyla baktı Sadi'ye. Herkes sıkıldı birader diye karşılık verdi. Maskesini yukarı çekmemekte ısrar eder gibi. Ama belediye başkanı da dirayetli çıktı ha. Beklemezdim. Canla başla çalışıyormuş. Bu işe bayağı bütçe ayırdı diyorlar.
Öyle duydum ben de. Denetimler sıkı. Tabii bunca çabanın sonu yine bizde bitiyor.
Ben Sadi bu arada. Bir an boş bulunup elini uzatacakmış gibi oldu Sadi. Sonra yavaşça çantasının üzerine yerleştirdi. Nevzat konuştukça maskesi burnunun altına inmiş, burun ucunu hafiften gıdıklıyordu.
Sizi buralarda görmedim daha önce. Ne taraflardansınız?
Sadi'nin gözü maskeye takılmış, soruyu kaçırmıştı. Ha? Efendim pardon?
Ne taraflardansınız diye yineledi eliyle maskesini yükseltirken.
Temkinli tarafları. Buralara pek işim düşmez. 8-9 sene olmuş son gelişim. Bir tanıdıkla buluşacağım da bu köşeyi verdi adres olarak. Nevzat kafasını salladı. Bir yandan da bu yabancının siyah deriden ön tarafında iki kilidi olan çantasını süzüyordu. Tam o sırada 20'lerinin başlarında olduğu düşünülen, ter içinde kalmış, alnına yapışan siyah saçlarını elinin arkasıyla itmek suretiyle uzaklaştırmaya çalışan esmer genç içeri girdi. Elindeki anahtarları kasa tarafına fırlatmasıyla tezgahın arasındaki iskemleye kendisini bırakması bir oldu.
"Oo, sana da selam Tarık Hazretleri!" diyerek takıldı Nevzat gence. "Bu da bizim çırak Tarık. Namı diğer Tarık Paşa ha."
"Merhaba usta, merhabalar." diye kısa bir selam da Sadi'ye çaktı genç Tarık. "Malları yüklettim usta. Vardıklarında beni arayacaklar." Bir bacağını diğerinin üstüne alırken köşedeki küçük televizyonu açtı. Yüzündeki gençlik rahatlık ve gururla.
"Hasbama bak sen. Arasınlar bakalım. Hallet bu işi. Göreyim seni Tarık Paşa."
Sadi bu kısa usta çırak diyaloğunu ingisiz veya yargılayıcı görünmemek adına yalnız ölçülü güzel bir tebessümle izlemişti.
"Ah, ama bakın yine unuttuk. Kimse görmemiş, tüm bu yerinde sosyal tepkisi maskenin altında kalmıştı. Durumun farkına varışıyla iç ısıtan kıvamda ne güzel sözleri döküldü dilinden.
Al bak, yine bir aşı tartışması," dedi Nevzat televizyonu işaret ederek. "Kalsın oğlum ses ver," diye de ekledi.
Sadi kapının ağzında oturmasına karşın terlemeye başlamıştı. Bir yandan da saatine bakıyordu. "Hava da sıcak."
"Aşı oldunuz mu?" diye sordu Nevzat'a.
"Yok, olmadım henüz."
Tarık bir hışımla yüzünü ustasından tarafa döndü.
"Kimi bekliyorsun usta? Virüsü mü?"
Sadi şaşkınlıkla baka kalmıştı Nevzat'a. İşte bir kafası karışık daha.
"Çok konuşma hele. Arttır sesini, izleyelim şunu."
Kumral permalı saçlarını geriye doğru savuran sunucu kadın konuşuyordu. "Evet, doktor hanım, bu
aşı kararsızlığını anlamak benim için de güç. Albert Camus'un Ne Kurban Ne de Cennet adlı denemesindeki kendi yaşadığı 20. yüzyılı tanımladığı korku çağı ile ilintili olduğunu düşünüyorum. Bizimkisi yani 21. yüzyıl içinde kararsızlık çağı diyebilir miyiz? Korkan insanların sağlıklı düşünebilmesi ve bir karar oluşturabilmesi ne kadar mümkündür ki? Korku çağının uzantısı olan günümüz kararsızlığı maalesef aşılama programlarına da yansıdı diye düşünüyorum. Sadi göz ucuyla Nevzat'ı süzüyordu. Kendisi hekimin tavsiyesi üzerine hemen gidip olmuştu aşısını. Televizyonda pek seyretmezdi ancak bu sefer kararsızlık kafası karışıklara has bir durum değildi anlaşılan. Küresel bir durumdu. Farklı bir bakış açısı. Elbette bu durumun psikolojik ve sosyolojik temellerine dayalı çalışmalar var. Geçmişe daha sık bakmamız, hatırlamamız, hatırlatmamız gerekiyor. Tarih ancak aşıyla önü alınan birçok hastalığa, salgına şahitlik etti. Milyonların ölümüne yol açan çiçek, veba, tifo, kolera, difteri, kızıl gibi hastalıkların hepsinin önü aşılanmayla alındı. Bunlardan çiçek iyi bir aşılanmayla tamamen bitti, tarihe karıştı. Kuduz, tetanos, hakeza aşısız ölümle sonlanan hastalıklar. Aşı yalnızca tıp biliminde değil, tüm dünyada çığır açan bir buluştur. Ceketinin cebinden çıkardığı mendille şakaklarından boşalan teri silmekte olan Sadi, televizyondaki hekimi destekledi. Çok doğru. Hatırlarsanız veremden de ölen çoktu geçmiş tarihlerde. Kafası karışık Nevzat, çırağına tüplü ocağın üstüne yerleştirilmiş çaydanlıktaki fokurdamakta olan suyla çayı demlemesi gerektiğini işaret ederken, Sadi'yi başıyla onayladı. Konuya farklı boyutlar kazandırmakta deneyimli sunucusuyla program devam etmekteydi. Morona virüse zeka seviyesi daha düşük kişiler daha duyarlı diye bir söylenti var. Büyük şehirlerde insanlar akın akın IQ testi yaptırıyor. Bu durumun doğruluk payı var mı? Benim de kulağıma geldi bu söylenti. Ne yazık ki insanlar hastalıktan korunmak için üretilen, çalışılan, aşılama gibi belirli yöntemlerdense belirsiz, şehir efsanesi olana eğilimli olabiliyor. Yapılan çalışmalarda zeka seviyesi ve hastalığa genetik yatkınlık arasında bir ilişki gösterilmiş değil. IQ testi yerine daha ekonomik ve koruyuculuğu daha yüksek olan aşıları öneririm. Aslına bakarsanız doktoranın bu söylenti nedeniyle, hastalanmakla zekasına halel geleceğini düşünüp rezil olmamak uğruna ne olur ne olmaz diye aşılanan arkadaşlarım oldu. Nevzat keyifle güldü.
İşe yaramış bir yerde baksanıza. Oğlum Tarık sen de mi ondan koşa koşa aşı olmaya gittin?
Yok usta. Doğru dinlersen bu durumda aşıyı bir bilinçliler yani gerçekten akıllılar bir de aklından şüphe edenler oluyormuş demek istiyorlar. Ben ilk gruptanım. Olan kendini akıllı zanneden tayfaya olacak. Sadi tebessüm etti.
Nevzat usta. Siz ne zaman olacaksınız? Geciktirmek risk almak diyorlar. Bir de toplum bağışıklığı falan.
Nevzat Usta kafasını netleştirmek ister gibi derin bir nefes aldı. En yakın zamanda birader.
Baksana, durum ahval o yönde. Evde de herkes takılıyor, aşı ol aşı ol diye. Hepiniz aşılısınız, ben olmasam ne olur diyorum.
Hastalık bir yerlerden gelir, hiç belli olmaz. Neler gördük duyduk bilseniz, kimler kimler. En iyisi siz ertelemeyin pek.
Usta, hem sen hastalansan, başkasına bulaştırsan ne olacak? Sosyal sorumluluk bilinci lütfen usta. Sosyal sorumluluklar diyorsun ha Tarık Paşa. Hey paşam! Diye bir kahkaha patlattı Nevzat.
Sadi'nin gözlemlediği kadarıyla, Tarık biraz sivri dinli olsa da zeki, işini bilir bir gençti. Ustasının sevgisini kazanmış olduğu da aşikardı.
Bak bu saat oldu, toplasan 10 kişi uğramamıştır buraya. Nakliye ihracat falan yapmazsak işler iyice kesat diye söylendi Nevzat, duvardaki saati işaret etti.
Bir yandan da gözü çaydaydı.
Öyle,
küçük esnaf daha çok sıkıntı çekti. Sadi bir an önce kalkmak ister gibi kıpırdanmaya başlamıştı. Ceketinin cebinden çıkardığı telefonu ara ara kontrol ediyor, sonra alnındaki teri sildiği mendili yine aynı cebine yerleştiriyordu. İskemlesinin yanındaki siyah deri çantasını kendine doğru yaklaştırdı.
''Sizin işler nasıl? Neyle meşgulsünüz?'' diye sordu Nevzat. Gözü tekrar siyah çantaya takılırken.
''Evrak işleri falan herhalde ha? Memur musunuz?'' Sadi ceketinin kenarını birbirine yaklaştırırken doğruldu. Tavırları pek rahat gözükmese de sıkılgan da sayılmazdı. Oldu olası ilk etapta ne iş yaptığını söylemeye çekinirdi. Ah şu doktorlar, ne rahatlar diye düşündü içinden. Pat diye söyleyiverirler mesleklerini de kimse rahatsız olmaz. Aksine bir sürü soru sorar, sağlık tavsiyesini almadan bırakmazlar onları. Ne güzel meslek derler. Ama onunki öyle miydi? Söyledi mi yaptığı işi önce bir sessizlik olur, ortam soğur, sonra kısa, keyifsiz, hep aynı, yapanın da gülmediği, ''Oo, sizin işte hiç tükenmez'' benzeri şakalar, ardından konunun beceriksizce değiştirilmesi.
''Yok yok, bizim işler yoğundu. Şu sıralar biraz azaldı'' diyerek geçiştirdi Sadi.
''Anladım neyi?'' ''Ne iş yapıyordunuz?'' diye sorusunu yineledi Nevzat.
''Yani tabii iyi demeyelim de herkes iyi olsun ama tabii gerginlik bir yerde, şükür buna da.''
Programı izlerken seslerden rahatsız olmuş olacak ki Tarık televizyonun sesini yükseltti. Sorusuna düzgün bir cevap alamayan Nevzat, iyiden iyiye meraklanmıştı. Neydi belirsiz siyah çantalı bu adama, gözlerini dikerek tekrar sordu.
''Tabii şükür şükür de, ne işiydi bu?''
''Kayıkçıyım. Ne diyorlar izleyelim?'' diye karşılık verdi Sadi gözlerini kaçırırken son ses açık televizyonu işaret ederek.
''İyi de burada ne deniz var ne göl. Kayık imalatı mı? Dışarıya mı satıyorsunuz?''
Hiç de duymamıştı bu kurak şehirde kayık yapan satanı Nevzat. Kafası karışıkta kayığı kim ne yapsın? Bir de işleri yoğunmuş ha. Siyah deri çantalı, ceketli kayıkçı demek. Sunucu kadın hararetle konuşmasını sürdürmekteydi. Bakın bu haberde bir çocuk aşılanmadığı için bağışıklık sistemi zayıf sınıf arkadaşının ölümüne yol açan hastalığın bulaşına neden oluyor. Şimdi aşılanma tamamen bireysel bir karar, özgürlük müdür yani? Bunu tersten düşünürsek, benim çocuğum aşı kararsızlığı yaşayan ailesi yüzünden aşılanmamış başka bir çocuk nedeniyle hasta olabilir. Doğru mu anladım? Evet, aşılanmamış kişi hastalık açısından yalnızca kendisi risk altında olmuyor, toplumda bağışıklık yetmezliği olan daha duyarlı kişiler de dahil olmak üzere salgınlara, epidemilere yol açabiliyor. Bu şekilde kızamıkla tekrar karşılaşmaya başladık. Kızamık solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayan, virüsün vücuda yayılması, beyne ulaşmasıyla beyin iltihabı ve hastaların kaybıyla sonuçlanabilecek bir hastalık. Bu aşı kararsızlığının önüne geçilip sıkı bir aşılama programı sürdürülmezse moronavirüs salgınından da daha yıkıcı olabilir. Aşılanma yalnızca bireysel bir tercih değil, topluma karşı bir sorumluluktur da öyleyse. Tekrar araya girdi Tarık. Doğru tanımı bulanların, lafı gediğine koyanların da giyindiği o keşif yapmış edasıyla, ''Sosyal sorumluluk bilinci diyorum ya işte, toplumsallık. Duyuyorsun değil mi usta?'' Tarık'ı başıyla onaylayan Nevzat pes etmemişti.
''Kayıkları diyorum, dışarıya mı satıyorsunuz?''
Ter içinde kalan Sadi beklemekten sıkılmıştı. Telefonuyla haberleşmek gayretindeyken bir taraftan söyleniyordu. Ne çok bekletti yahu.
Kim?
Ha, arkadaş. Buradan alacaktı da beni. Bir saat oldu.
Dışarıya mı diyorum kayıkları satıyorsunuz?
Nevzat kafayı takmıştı. Adam, efendi de birine benziyor aslında ama hiç belli olmaz diye düşündü. Siyah deri çantaya takılan gözlerini devirerek. Yüz kasları gerginleşmiş, alnında belirmeye başlayan atar damarı kontrol altında tutmaya çalışır gibiydi. Sadi, bir iki kem küm ettikten sonra, "Eh, sayılır," diye yanıtladı Nevzat'ı, doyurucu bir cevap vermemeye yeminli gibi.
"Sayılır ne demek birader? Nasıl bir kayıkçılık bu?"
İnatlaşmış gibi düzgün cevaplar vermiyordu Sadi. Telefonuyla hemhal halde,
"İndir bindir işte. Ha, birazdan burada olur," dedi telefonu cebine atarken.
Nevzat iyice kıllanmıştı bu adamdan. "İndir bindir de nedir oğlum? Bu sıcakta adam bir saattir ter döke döke ceketini çıkartmadan oturuyordu. Yoksa ceketinin altında, benim de eyvahlar olsun diye düşünürken Nevzat, atar damarı kendini kaybetmiş, kıpkırmızı kesenen yüzünde çılgınca horon tepiyordu. "Mafya mısın sen birader?"
En yüksek perdeden girdi Nevzat.
"Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Kimsin sen oğlum?"
Yükseldikçe yükseliyordu. Tutabilene aşk olsun. Kafasındaki senaryoların kaygı eşiğini aşmasıyla kayışı kopmuş bisiklet pedalları gibi ayarsızlaşmıştı.
"Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ne mafyası ya? Biz öldürmüyoruz. Öyle geliyor."
"Ne öyle geliyor birader? Kim gönderdi seni? Ne istiyorsun?"
Sadi ayaklandı. Olay nerelere gitmişti öyle? Hiç de beklemezdi.
"Ne isteyeyim abi?" diye başka telden girdi bu sefer. "Bir şey istemiyorum. İşinde gücünde bir insanım ben."
"Sabır. Ne işi? İşin ne oğlum senin? Amacın ne senin?"
Ortalık yaman karışacak gibiydi. Sadi ne olduğunu anlamadan siyah çantasının kulpundan tuttuğu gibi kendini geriye kapı tarafına attı. Dükkanın önüne doğru yanaşan beklediği janjanlı jantlı kırmızı arabanın kapısını açarken bir yandan da o gizemli siyah çantasından aceleyle bir şey çıkartmaya çalışıyor gibiydi.
"Kayıkçıyım diyorum ya arkadaş, yeter artık ama ya, ekmek parası bu, ekmek parası," diye söylenip duruyordu arabaya binme gayreti devam ederken.
Tarık heyecanla, "Usta vuracak adam bizi herhalde," diye bağırarak kapının yanına doğru çömelirken, içeriye bumerang kıvraklığında, yarasa suretinde bir kart düşüverdi. Usta hızını alamayıp arabanın tozunda boğulurken Tarık kartın üzerine okuyordu. Sadi yetti. Cenaze nevazımatı ve servis. Gözden kaybolan arabanın içindeki adamla kavgası bitmemiş ustasına doğru seslendi genç çırak.
"İmamın kayığı diyor usta, imamın."
Bir sokağın ortasında kala kalmış olan Nevzat'a bir de karta bakıyor, katına katına gülüyordu.
"Cenaze işlerine bakıyormuş ya adam usta. Usta, hadi gel içeri."
Kendine gelen Nevzat yoktan yere adamın üstüne gittiğini fark edince utanmıştı. Kıpkırmızı suratındaki hırçın arter sakinleşmiş, sorumluluğu üzerine almaktan kaçar gibi sinsice çıktığı yere geri gömülmekteydi.
"Ama böyle de olmaz ki. Kafamız karıştı. Düzgünce söylese ne diyeceğiz sanki? Yine de ayıp ettik adama. Efendi de bir şeydi. Ha, işleri neden iyi belli oldu. Vay arkadaş vay."
Kendini sokağın ortasından karşı kaldırıma atarken çırağına doğru kafası net bir şekilde seslendi bu sefer.
"Dükkana sahip çık. Ben aşağıya gidiyorum. Ha, bir de sen yine de kimseyi içeri alma."